Ayrım 35. Sayfa 394'ten devam. Kitabınızda generallerin görüşlerini vermişsiniz. Nokta nokta neye geçmiş isimleri ben sorayım sakıncası yoksa. İsimlerini verebilirdim de gerek görmedim. Çünkü çoğu ufak rütbeli generallerdi. Tabii ordunun havasını veriyorlar. Alt kademeyle daha yakın temasları var bize nazaran. O yöntem çok tehdit edildi o zamanlar. Nedir bu komuta konseyi yahut generaller toplantısı falan diye. Oysa biz sivillere nazaran çok daha demokratız. Yukarıdan belirlemek yerine o havayı almak için bu toplantılar yapıldı. Çağlayan Gil, 12 Mart'ta CIA bizim altımızı oymuş da bizim haberimiz yokmuş diyordu. Siz böyle bir şey hissettiniz mi? Öyle zannediyorum ki bu nevi savunmalar kendini mazur göstermek için yaratılıyor. CIA bir şeyler yapmış olabilir. Yapmadığı iddia etmiyorum. Ama CIA bizim altımızı oydu diye Şah'ın naklen yorumla olayın yönü değiştirmek bence yanlış. 19 Ağustos 1970 tarihinde komuta katında yeni bir değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Hikomet ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç aralarında neler konuştular? Ben bilemem. Söylentiye dayanarak da yazamam diyorsunuz. Hemen arkasından 1. Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Atalay değil, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Faruk Gürler'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildiğini söylüyorsunuz. Hayır, getirildiği değil, namzet. İki tane namzet vardı. Bunların tercihinin nasıl yapıldığını bilmiyorum diyorum. Askeri kaydedir. Atatürk nasıl Maydos'tan gitti, kendi tümenini kimse görev vermeden Çanakkale'yi yürüttü, düşmanı durdurdu, orada bir yenilse hayatı biterdi. Yani bazı şeyler vardır ki her durum karşısında ne yapılacağı planda vardır. Bambaşka bir durum çıktı işte. Bunun belli bir ölçütü yok mu? Yok. Yani bırakalım demokratik olsun diye çöksün mü devlet? Yani Hakkari falan gitsin mi? Yani oradaki bölücülere hepsini hak mı tanıyalım? Demokratik olsun çözüm yolu bu mu? Ordu buna razı gelir mi? Bunu Amerika Birleşik Devletleri ordusu da razı gelmez. İngiltere ordusu da. İşte hür demokratik Fransa bir Cezayir bırakmamak için neler yolladı. Ama hep bunu bir ikilem olarak koyuyorsunuz. Devlet o kadar çabuk çöker mi? Çöker efendim. Şimdi Türkiye'de her şeyi, her akımı serbest bıraksanız. Ben de tekkeye, zaviyeye gitmek istiyorum belki. Niye yasak? Yasak işte. Bugün beğenmediğiniz o hacılar, hocalar, o sakallılar, o mantolu başörtülü hanımlar, Türkiye'de 100.000'den 1 milyona, 2 milyona, 5 milyona fırlar. Siz yine böyle gezersiniz. İki taraf birbiriyle kapışırsanız böyle olur. Sosyal yapısı bu Türkiye'nin. Yani bu Türkiye'nin sosyal yapısı hiç değişmeyecek mi? Gerçek anlamda hiçbir zaman demokrasi olmayacak mı? Eğitimle değişir, eğitimle. Adam şimdi Darwin'in inkar ediyor. Geldi bir Milli Eğitim Bakanı başımıza, yani bıraksan ok zaman o tarafa gider Türkiye. Öbür tarafa bıraksan bu tarafa gider. Etnik yapımız eski tabirle mütecanis değil. Yok diyoruz var. Niye her gün bu bölücüler, vurucular, ayrıcılar Türkiye'ye giriyorlar? Devletin kabahati yok mu? Var. Ne yol yapmış, ne mektep, ne yardım yapmış. Yalnız vergi toplamış. 600 senede baş edememiş etnik gruplarla. Ne önerirsiniz peki? Benim önerdiğim hep Atatürk ilkeleri doğrultusunda bir asır sabırla gitmek. Atatürk 1938'de öldü. Ben eski Türkçe bilmiyorum. Yani dişimizi 20-30 yıl daha sıkıp o kuşaklara o havada yetiştirseydik, Türkiye'de sağ tehlike kalkardı, kalırdı sol tehlike. Sol tehlike midir, değil midir? O ayrı tartışılır tabii. Yani solun cinsleri var. Komünizm olmamak şartıyla solun her türlü mübah bizde de. Atatürk'ü geri itmediysek, bazı müşterek noktalarda beraber olsaydım, taviz vermeseydik, ekonomik farklılıklar olur, eğitim farklılıkları olur. Bunlar o kadar önemli değildi. Atatürk ölünce, İsmet Paşa da demokrasiye geçince geriye dönüşler başladı. İlk icraat, Demokrat Parti'nin Arap cezanı, tamam işte demokratik yaklaşım. Ama arkadan yobazlık başladı. Demokratikçe bir şey, o zaman niye kızıyoruz biz Atatürk'ü sevenler yobazlara? Hakkımız yok, o da onu beğeniyor, yapıyor. Ben çok üzülüyorum. Askeri bir hava varken Türkiye'de bu sağa dönüşten çok üzülüyorum. Ama üzülmekle kalıyorum. Çünkü insanlar çok memnun. İşte demokratik düşünüş. Ben üzülüyorum, onlar çok memnun. Tamam o zaman. Ne o bana kızsın, ne de ben ona kızayım. Yani kızmamak lazım. 12 Mart muhtırasının içeriği demokratik. 12 Mart gibi demokratik bir olayı kotardınız. Ya da kotaranlardan birisiniz. Bir yandan liberal olduğunuzu söylüyorsunuz. Sizin gibi liberaller bile orduya davetiye çıkarıyorlarsa, antidemokratik müdahale açık olursa, Türkiye'de o zaman sık sık askeri darbeler olmaz mı? Anlamadım soruyu. Şimdi siz demokratım, radikalim diyorsunuz. 12 Mart öncesinde de öyleydiniz. Hala öylesiniz.
Evet.
Ama 12 Mart gibi antidemokratik bir olayın başrollerine yer aldınız. Tamam, ama bakın şimdi burada tanımlama farkı var. 12 Mart muhtarasını açın okuyun. Usul bakımından mı yoksa içeriği bakımından mı? Antidemokratik. Size soruyorum. Ben de size soruyorum. Ben de size soruyorum. Benim değil, sizin görüşünüz yer alacak dergide. Biliyorum. Yani verilişi antidemokratik. Bal gibi anayasaya aykırı ama 12 Mart muhtarasının içinde yazılanlar antidemokratik mi? Ama bal gibi anayasaya aykırı bir şey yaptığınızı kabul ediyorsunuz. Tamam canım, tamam oldu, ettim. İçinde yazılanlar antidemokratik mi? Şimdi 12 Mart muhtırası, yani teorik olarak veriliş biçimi bakımından, verenler bakımından anayasaya aykırı bir hareket. Tamam güzel ama istenilen nedir? Şimdi anarşi devam etsin isteniyor. Önlensin diyoruz. Kardeş kavgası devam mı etsin, önlensin diyoruz. Arkadan sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokulmuştur memleket. Düzelsin diyoruz. Atatürk'ün bize hedef verdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyu yitirmiştir. Bu hükümet ve meclis diyoruz. Anayasanın öngördüğü reformları tahakkuk ettirmemiş, yeni anayasaya inanmamış diyoruz ve bunlar yapılsın diyoruz. Verilişi antidemokratik istenilen şey de anayasaya uygun şeyler. Ben tam 10 senedir meclisin yapmadığı şeyler. Ama veride bu böyle ama uygulamaya geçince istediğimiz meclis zaten bunları yapmayan meclis. Biz istedik ki iyi niyetli davransın, parti düşüncelerinden bir süre kopsun milletvekilleri. İstedik, yapamadılar. Parti disiplini, parti hegemonyası egemen geldi. Yani verilişi antidemokratik, içeriği demokratik diyorsunuz, öyle mi? Evet, ordu böyle bir şey verebilir mi? Veremez. O bakımdan anayasaya aykırı ama istenilen şeyler bir anayasanın uygulanmamış olmasından dolayı uygulayın anayasa diyoruz. Öyle ama Sayın Batur, enine boyuna gerçi kamuoyunda tartışıldı söylendi. Bu antidemokratik bir olay. Değil efendim, demokrasiyi biz uygulayalım diye veriyoruz ama... Ama uygulanmıyor. Tabii, çünkü uygulanmayan yere veriyoruz. Adres bozuk zaten ama adresi 12 Eylül'ü düzelttiler. İşte kendileri aldılar üzerine idareyi. Keşke öyle yapsaydık. Adresi de üzerimize alsaydık diye düşündünüz oldu mu? Hayır, ben kitapta yazdım. O kadroyla bunu yapamazdık. Mümkün değildi. İtiraf ettim. O kadroyla biz memleketi yönetemezdik. Bir. İkincisi, fikir birliği içinde değildik. Bunu ifade edeyim. Belki çok keskin oluyor ama buna bir Batur muhtırası diyebilir miyiz? Tabii öyle. Öyle yorumlayabilir miyiz? Tabii istediklerimiz yapılsın diye verdim. Tam tersi yapıldı sonuçta. Çok güzel. Sayın Tağmaç'ın gözyaşları içinde imzaladığını, Eğicioğlu'nun pek taraftar olmadığını, Gürler'in de yeni seçildiğini yazıyorsunuz. Tamam, bir şey demiyorum. İnkar etmiyorum zaten. Neden acaba hepsi ön plandasınız? Muhtıradan önce de Cumhurbaşkanı'na bir iki kez siz mektup vermiştiniz. Türkiye hikameti ve geleceği üzerine endişeleri siz taşıyorsunuz. Türkiye'nin iyiye gitmesi için bir müdahaleye gerekli bulduğunuz anlamı çıkıyor yazdıklarınızdan. Anlamı çıkıyor ama şartlar. Benim istediklerimi kimse kabul etmiyor ki. Mesela ben Cumhurbaşkanı'na verdiğim 3. yazıda ne demişim sonuç? Düşüncelerden çok sonuç önemli. Tülay Cengiz. Kitabın sonu.